Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'in ekoloji podcast'i Mavi Yeşil'den herkese merhaba. Ben Duygu Yıldız. Ahval editörlerinden Ali Abada ile birlikte yeni bir programla daha karşınızdayız. Merhaba Ali, nasılsın?
Merhaba Duygu. Fena değil. Sen nasılsın?
İyidir. Yeni yılın, yani ne diyelim, ilk yayını olacak bugün. 2020'yi tamamen esir alan pandeminin gölgesinde karşıladık yeni yılı aslında. Sizin oralarda da öyledir büyük ihtimalle. Yani çok da umutlu değilim aslında yeni yıldan.
Ama 2021 hani bir farklılık getirir mi bilmiyorum ama bugün bizim programda işleyeceğimiz konular itibariyle en azından çevre adına çok bir farklılık olmayacağının bilincindeyim ve bu yani her zamanki gibi bir can sıkıcı durum.
Evet, yani biraz felaket senaryolarıyla gidiyormuşuz gibi oluyor ama yani gerçeklerden bahsediyoruz sonuç itibariyle.
Ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim, yani dinleyicilerimize de, biz İlhan Tanır'la Amerikan seçimleri sonrasını konuşurken daha işte seçimler olmadan Haziran'da işte demiştik yani Biden kazanırsa Kasım'da, Aralık'ta şunlar olur gibi böyle bir senaryolar söylemiştik ve bize şey yazılmıştı. Çok karamsarsınız, böyle şeyler olmaz. Geçen de şey dediler sonra, ya biz sizi dinliyoruz ve dedikleriniz çıktı, haklıymışsınız. Şimdi biz seninle burada ekoloji programı yapıyoruz. Burada böyle karamsar tablolar çiziyoruz. Kimi dinleyicilerimiz şey diyordu, ya bunlar çok karamsar tablolar çiziyor. Bunlar gerçek olmaz şu bu. Dilerim haklı çıkarlar. Çünkü diğer türlü biz haklı çıkarsak çok zor bir gelecek bizi bekliyor. Çünkü çevrenin bu şeye, yani kötü bir yönetim anlayışıyla, kötü politikalarla nedeniyle kirlenmesi, dengesinin bozulması bütün insanlığı derinden ve çok geniş kapsamlı etkiliyor. Hani biz bunun uyarılarını elimizden geldiğince yapıyoruz ama biz sadece uyarılarda bulunmakta kalıyoruz. Dilerim hani bir yerde söylediklerimiz, biz ve bizim gibi çevrecilerin söylediklerine birileri kulak asar, yoksa gidişat hiç de iyi değil.
Evet, katılıyorum sana. Ya umarım biz haksız çıkarız. Haklı çıkmayız. Yani şöyle düşündüğüm zamanlar oluyor benim de açıkçası. Yani zaten böyle gidişat çok kötü. Böyle küresel bir buhran yaşıyoruz ve hani bir de insanlar neden bizi açıp dinlesin? Yani bu kadar kötü haber ekolojiden, çevreden, gelecekten bu kadar kötü haber verdiğimiz bir programı diye bazen düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama bunları da konuşmazsak en azından bunları önlemek için, bu felaketleri, bu felaket senaryolarının önüne geçmek için adımlar atamayız diye de düşünüyorum bir yandan. O yüzden biraz da sorumluluk benim için bu programları yapmak. Böyle, bugün de yine size kötü haberler vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdiden bir hazırlayalım.
Kötü haberler değil esasında. Büyük çevre felaketleri olmaması için biz önden bir uyarı veriyoruz diyebiliriz. Yani bu anlatacağımız, konuşacağımız konuların sonrasında büyük felaketler olabilir. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Belki hani siz de bu konuda bizden duyduklarınız sonrası hani bununla ilgili bir kamuoyu baskısının oluşmasına yardımcı olursunuz.
Evet, muradımız o tabii ki. Evet, 2 milyon insanın canını kaybettiği ve neredeyse tüm alışkanlıklarımızın değiştiği küresel bir kriz yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz şu anda. Üstelik yaşadığımız sorunlar az önce seninle de konuştuğumuz gibi pandemiyle sınırlı değil. Önceki programlarda da ele almıştık. Ekolojik krizin etkisinin daha hissedilir hale geldiği bir yıldı 2020. Kuraklık, iklim değişimi, iklim değişimine bağlı felaketler, orman yangınları gibi yerkürenin dört bir yanında yaşadığımız bu sıkıntılar daha da derinleşti. Ama yani biraz da hani iyi tarafından da bakarsak, iklim krizinin derinleşmesiyle beraber bir yandan da iklim farkındalığının da geçtiğimiz yıllara göre daha çok arttığını söylemek de mümkün. Dilerim 2020'de bu konuda önemli adımlar atmayı başarırız. Hep söylediğimiz gibi çok geç olmadan karar vericileri başka küresel felaketlere sürüklenmeden iklim değişikliğine karşı etkili adımlar atmaya zorlayabiliriz hep beraber diyerek 2020'nin de ilk programını açmış olduk.
Ben burada biraz umutluyum çünkü Joe Biden'ın yeni Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çevre için hani bir iki kişinin olması, yani bu Amerikan ulusal güvenliğinin küresel çevre durumlarıyla alakalı olduğunun artık bilincinde olunması, buna göre 4 yıllık en azından 4 yıl politika yapılacak olması, hani Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında bir baskı oluşturur umudum var.
Yani ben senin tabii umudunu çok paylaşamıyorum ama yani neden umut etmeyelim ki diyorum. Bakalım görelim. Yani tabii ABD'nin şimdiye kadar Paris Anlaşması'nın imzacılarının olmaması büyük. Hani belki de adımlar atılmasının önündeki engellerden biriydi. Ama imzacı ülkelerin de çok ne diyelim nitelikli adımlar attığını söyleyemeyiz.
Ya
Ama
şöyle bir
tabii
görüş var.
ki...
Ben ona gerçekten katılıyorum. Bu Paris Anlaşması'nı çevrecilerin hani bu baskılarını biraz azaltmak, hani o şikayetlerini hani nasıl söyleyeyim, o buharı almak gibi bir şey gibi gördü ülkeler. Yani bak böyle bir anlaşma yaptık, imzalıyoruz. Uymuyorlar ama çevrecilere bak biz Paris Anlaşması yaptık, imzaladık, işte ona çekmeye çalışıyoruz gibi. Hem zaman kazanıp oyalayacak bir işe döndürdüler bunu.
Evet yani eğer dediğin gibi tabii ki bizim hani çevrecilerin yaşam savunucularının hedeflerinden bir tanesi de bu karar vericileri aslında etkili adımlar atmaya zorlamak. Yani onlar tabii ki bizim tarafımızda olmazlarsa bizim zaten bu işi yapma şansımız yok. Dolayısıyla tabii ki senin söylediğin gibi böyle ekolojiye duyarlı olan siyasilerin ne diyeyim yönetimde olmaları bizim için tabii ki avantajlı bir şey. Önümüzdeki aylarda herhalde eğer senin söylediğin gibi ise bunun meyvelerini görmeye başlarız diye umut ediyorum.
Bakalım, bence bu umutlarımızı veya bu şeylerimizi bir kendimiz birlikte tutalım ve ilk konuya geçelim artık.
Evet, susuzluk ve kuraklığı ele almak istiyoruz ilk programda aslında. Çok ciddi...
2021'in ilk programında.
Evet, 2021'in ilk programında. 2020'de de bu sorunlarla karşılaştık ama gittikçe daha kötü bir gidişata doğru sürükleniyoruz. Özellikle sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesine indi. %19,9'lara indi. Eminim medyadan takip edenleriniz olmuştur. Ve önümüzdeki günlerde hiç yağış gerçekleşmezse de barajlardaki su İstanbul'a birkaç ay yetecek durumda diye haberler çıktı. Ben tabii İSKİ'nin raporlarına da baktım. İSKİ'nin su doluluk oranlarına da baktım yayınladı. Yani bu aslında iddiayı destekleyecek veriler var. Ankara'da da benzer haberler var aslında. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Ankara'nın çevresinde yer alan kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranının ortalama %20'ye düştüğünü açıkladı. Yani orada sanıyorum bir 6-7 tane Elma Dağı, Kavşakkaya, Çamlıdere gibi yani ana su ihtiyacını karşılayan kaynaklar. Bunların oranlarında çok ciddi düşüşler var. Yine Çanakkale'den benzer haberler var. Sen de takip etmişsindir. Yani aslında en
Sadece
kalabalık
Çanakkale,
kentlerimizden
İstanbul, Ankara değil, Bodrum falan, yani Türkiye'nin her yerinden böyle
evet.
sıkıntılar var. Yani ülkenin genelinde bir kuraklık var.
Evet, biraz bu kuraklık meselesine değineceğiz. Şimdi İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi dedik son yılların en düşük seviyesinde seyrediyormuş. Ama yani karar vericiler, iktidardakiler bu meseleyi birazcık böyle su tasarrufu yapmak üzerinden, suyun kullanımını ne diyelim idareli hale getirmekten bahsederek bu meseleyi çözmeye çalışıyorlar. Ama bu aslında
Duygu, ben
katmanlı
sana
bir konu.
söyleyeyim. Bu şeye varacak, yani bugün Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan suyu idareli kullanmalıyız dedi. 2-3 ay sonra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin dediklerini de diyebilir gibi geliyor. İşte bir ayağınızı kovaya sokun yıkanırken de öbür ayağınızı şöyle, işte o suyu sonra bunu, hani mantık o. Hani
Maalesef öyle.
biz suyu idareli kullansak bu barajlar dolacak mı ya da su sorunu ortadan kalkacak mı seneye? Böyle bir şey yok. Genel iktidar mantığı sorunu o an için çöz, Hani daha devam edecek bir sorunsa ona bakmıyor. O an için çözümü böyle arayalım. Bu değilse ondan sonra başka bir yöntem deneyelim. Ama bunun bak bunu yapamazsın. Çünkü bu söylediklerin kesin çözüm değil, kesin çözümler bunlar diyenlerine de kulak takıyorlar. Çünkü bu iktidarın para kazandığı, en önemli para kazandığı alanların başında olan inşaat sektörünün karşı bir şey. Yani söylenen şu, yağmur havzalarına, işte ormanlık alanlara inşaat yapmayın. Çarpık kentleşmeye yol açmayın. Şehir içi sıcaklıklarını arttıracak şeylere girmeyin. Ama oralara tırnak içinde kupon arazi diyor bazıları. O kupon arazileri evler yapılması, binalar yapılması birilerine büyük para kazandırıyor. Sonuçta ne oluyor? Şehirlerde sıcaklık artıyor. O toprağın yağmur suyunu tutan yerlerinde işte ya geçen programda söylediğimiz gibi siyanürlü maden aramaları var. Ya işte şeye açılıyor, imara açılıyor. İstanbul'da ben hatırlarım çocukluğumda, tamam ben bayağı yaşlı bir adamım ama benim çocukluğumda bayağı bildiğin karlar yağardı. Böyle şu an Finlandiya'dayım, burada yağdığının benzeri karlar yağardı. Biz böyle karların içinde yuvarlanırdık falan. Ne oldu o
Ya
şehir?
evet, ben o
Yok
kadar yaşlı
artık.
değilim ama benim çocukluğumda bile öyleydi.
Şehir çünkü öyle bir ısı veriyor ki aşağıdan yağmur bulutları es geçiyor diyor, deniyor. Hani bu işin uzmanları bunları anlatıyor.
Evet.
Ondan sonra ne yapıyor? Nehirlerin yatağı değişecek de nehirlerden baraja taşıma su sağlayacağız da yani taşıma suyla değirmen döndürmek gibi. Yani Türkiye'nin nehirleri kuruyor. Türkiye'de çok büyük bir ormansızlaşma var. Yani ormanın ne kadar önemli olduğu, bu su havzalarının ne kadar önemli olduğu bu kuraklıkla da ortaya çıkacak ama halkın bir kısmına da bakıyorsun yağmur duasıyla çözeceğiz diye düşünüyor bu işi. Yani bu işin bir taraftan da bilincini sağlamak lazım. Sadece bu çarpık kentleşmeyi veya bu önüne geçecek şeyler değil. Bunun sebeplerini toplumun geniş kesimine anlatmak, okullarda ders olarak vermek ve ileriki yıllarda benzer sorunların olmamasını sağlamak lazım. Çünkü susuzluk yıllardır olan bir şey. Hani ara alır, ara gelir. Bunun önlemi alınır.
Evet, sadece
Ondan
aslında
sonra...
Türkiye'ye olan bir şey de değil. Yani hani dünya yani bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya ama yani başka iktidarlar, başka ne diyeyim, yönetimler neler yapıyor bu konuda? Hangi adımları atıyor? Ne tür önlemler alınıyor? Biraz bunlara bakmak ve hani, biraz bu hani at gözlüklerini açmak gerekiyor aslında. Şimdi yağışlarda bir azalma var tamam ama bu şekilde değerlendirmek doğru değil. Su kaynaklarını değerlendirirken su döngüsü üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani denizden senin de söylediğin gibi hani buhar olacak, gidecek, yağış olarak bir yere düşecek ve akışa geçecek. Yağışa geçtiği yerde işte bizim havza dediğimiz derler genelinden baktığımızda. Ama bir hani iklim krizi var ve iklim krizinin payı var bu meselede. Nedir bu pay? Yani biz iklim değişikliğine neden olacak bir şekilde sürdürüyoruz bütün yaşam döngümüzü. Bütün tüketim ve üretim alışkanlıklarımız da buna yani yönelik. Ve bu iklim krizi denilen dediğimiz şey yani en daha doğrusu böyle halk arasında yanlış bilinse de hani küresel ısınma diye tarif ediliyor ama ben buna mesela iklim değişikliği diyorum. Sadece hani ısınma değil tamamen iklimin dengesizleşmesi meselesi ve dünyanın ısınması meselesi. Tabii dünyanın ısınması demek buharlaşan suyun artması demek. Aslında atmosferdeki su miktarının artışı söz konusu. Kuraklık kavramı biraz böyle ters gibi geliyor ama bazı yerlerde atmosferdeki su miktarında artış olsa bile yağış azalıyor. Bazı yerlerde de artıyor. Yani çünkü hani su fazla olduğu için. Ama fırtınalar, hortumlar, gök gürültülü yağışlar gibi çok daha böyle şiddetli hale geliyor. O zaman atmosferdeki enerji arttığı için daha şiddetli gelişiyor ve afet etkisine neden oluyor bunlar da.
Şöyle bir örnek verebiliriz hani dinleyicilerin kolay anlaması için. İspanya bugün eksi 25 derece.
Evet.
Yani iklim değişikliği bu.
Evet.
İspanya gibi bir ülkede kış eksi 25 geçiyor.
Evet, kesinlikle çok doğru bir örnek oldu bu. Yani bu tür şeylerle daha sık karşılaşacağız gelecek dönemlerde. Su meselesi üzerinden devam edecek olursak yine. Yani sorumluluğu halkın su kullanımına, işte elektrik enerjisi kullanımına vesaire atmakla bu işin kolayına kaçılamaz. Yani karar vericiler böyle yapıyorlar. Hani işte yağış az oldu, yok işte suyu işte hunharca tüketiyoruz, işte bilinçli tüketmiyoruz vesaire gibi.
Termoelektrosantraller nasıl su alıyor? Bir
Aynen,
bunu
aynen. Yani bu suyu, su
madenler
kaynaklarını...
nasıl su alıyor? Hem madeni hem enerji santrallerinin aldığı suların nasıl sorunlar yarattığı ve bunun ilk başta çevrede o nehir kenarında yaşayan köylülere, kasabalılara nasıl yansıdı, sonra ülkeye nasıl yansıdığına bakmak lazım. Yani madenler için inanılmaz bir su harcanıyor.
Evet, kesinlikle katılıyorum söylediğin şeye. Yani mesela şu konuda zaten şeffaflık da yok. Mesela çok kolay şu cümle, hani su kullanımına dikkat etmek, su idareli kullanma meselesi ağızlarından çıkıyor. Ama yani şu konuda bir açıklama, şu şeffaflık yok. Bu su kaynaklarının ne kadarını madene veriyorsunuz? Ne kadarını sanayiye, tarıma veriyorsunuz? Yani yöneticilerin ellerindeki kaynaklarla ilgili planlama yapması ve bir anlamda stratejik planlar oluşturması gerekiyor aslında bu su krizine yönelik. Yani şöyle bir durum var. En kalabalık şehirlerden başlayarak az önce de söylediğimiz gibi su sıkıntısı var ama yetkililer bir taraftan bu madencilik firmalarına ruhsatlar, izinler vermeye devam ediyor. Diğer taraftan da böyle yeni planlamalarla İstanbul'u bu tarafa taşımaya çalışıyorlar. Yani madencilik ve nüfus yoğunluğunun sonucu ne olur? Yetkililer bunu düşünmüyor. Şöyle demek daha doğru olur
Esasında
herhalde.
yanılıyorsun Duygu, bak çok iyi düşünüyorlar. Niye biliyor musun? Bütün bu sorunların İstanbul'daki cevabı Kanal İstanbul.
Ya evet, onu
Şimdi
seri
orada
var.
bir kanalı açsak biz her şey çözülecek. Çözülmezse ya kandırılmışız. Bizi kandırmışlar.
Ah Ali ya. Evet, bu mesele gerçekten konuşuluyor mu? Mesela bilmiyorum, ben 4 senedir Türkiye'den uzaktayım. Uzakta yaşıyorum. Berlin'de, Almanya'da yaşıyorum. Türkiye gündeminde, yani Türkiye basında çok, yani malum nedenlerden dolayı takip edemiyorum. Alternatif basından bir şeyler görüyorum ama böyle hani oradaki yakınlarımla vesaire konuştuğumda, ya evet, hani mesela şey diyorlar, yani evet sularda kesinti olacak, işte saat 3 ile 5 arasında atıyorum yani şimdi. Hani bu çok normal karşılanabilir ama üzerine düşünülmeyen bir şey mesela. Yani bunun nedeni ne? Aa işte biz 90'larda da böyleydik, işte sen çocuktun, hatırlamazsın, hani normal bir şey bu gibi bir algı da var aslında. Ama büyük resmi biraz hani dair nasıl
Öyle bir
bir
şey
algı
Duygu,
olduğunu bilmiyorum.
bizim çevre programı ya da çevre sorunları şu an Türkiye için birinci sırada değil. Şimdi sen çok aç bir insana, çöpten yemek arayan bir insana giderek ya o çöp çok sağlıklı değil, oradan hastalık kapabilirsin veya o yemekler sana yararlı olmayabilir dediğinde seni döver. Ya, o kadar aç ki o insan çöpten yemek arıyor. Bu yani ya der bana bir yiyecek ver ya da karışma. Şimdi o kadar fazla sorun var ki Türkiye'de, bu bizim su kesintisi, çevre sorunu, işte birazdan konuşacağımız nükleer santral sorunları falan. Halkın günlük hayatında yaşadığı sorunların yanında öyle çok önemseyeceği sorunlar gibi gelmiyor. Maalesef böyle bir de durum var. Yani insanlar aşı bulabilecek mi derdi içinde, nasıl geçinebileceğiz derdinde, işte herhangi bir sebeple sabahın köründe kapım çalınıp polis beni alacak mı, işsiz kalacak mıyım, işte çocuklarımı nasıl büyüteceğim, yani bütün bu dertlerin içindeyken onlara gidip de ya büyük bir su sıkıntısı olacak, işte büyük şeyler olacak deyince maalesef haklı olarak da, o taraf açısından haklı olarak da çok önem verilmiyor. Hani gelişmiş ülkelerde böyle bir sorun olacağını söylediğin zaman ortalık birbirine girer, ama Türkiye o kadar kötü yıllardır yönetiliyor ve o kadar büyük sorunları var ki, bu böyle bir sorun biraz daha orta ve ileri vadede daha büyük sorunlar sebebi olacak şeylere İnsanlar artık dikkatlerini veremiyor, çünkü hem yorgunlar hem bir sürü başka sorun var. Maalesef böyle bir durum.
Evet.
Yani ben arkadaşlarımla konuşuyorum. Herkes aynı şey söylüyor. Hayat çok pahalı. Yani artık mutfaktan kesmiyoruz ama diğer her şeyden kesiyoruz. Çocuğu nasıl büyüteceğiz? Nereye göndereceğiz? Hangi okula? İşte biz nasıl yaşayacağız? Zaten pandemi nedeniyle ekonomik kriz var. Hani maaşlar düştü, şu bu. Sen o sırada ya biliyor musun büyük bir su kesintisi geliyor dediğinde çok önemli olmuyor o insan için.
Yani
Çünkü o önce
kesinlikle
yaşamayı, hayatı
geldiğinde
devam ettirmeyi
yani
sağlıyor.
tıpkı pandemideki gibi olacak. Yani bunu hep konuşuyoruz, aynı yere geliyoruz. Mesela ben şeyi unutmuşum. O bana ilginç bir anekdot olarak aktarayım mı buradan hani sana ve dinleyicilerimize de. Şimdi
Tabii ki.
işte geçenlerde Türkiye'de ailemle konuşuyordum işte. Annem şey dedi, ya işte bugün de hani su arabası gelmedi, su alamadık. Hani sipariş verdik hala gelmedi falan dedi. Ben suyu satın aldığımızı unutmuşum. Yani biz çünkü Berlin'de mesela tamamen hani musluk suyunu kullanıyoruz içme suyu olarak. O çok düzenli olarak işte bakteri testleri vesaire yapılıyor. İçinde böyle akıl mekanizmalar var. Suyunu sürekli pH derecesine işte vesaire ölçüyor. Ve biz yani hiç düşünmeden çok kolay adapte olduk buraya. Ama insanlar suyu satın alıyorlar. Su bir kalem yani bir gider kalemi olarak. Yani içme suyu mesela. Hakikaten senin söylediğin yerden baktığımız zaman da yarın öbür gün su kıtlığı başladığında, çok ciddi bir problem olmaya başladığında bu giderin şeyi de artacak. Yani işgal ettiği yerde. Bakın mesela şimdi bu yağışların azalmasıyla beraber, işte barajların doluluk oranlarının azalmasıyla beraber elektrik ve su faturalarına zam geldi. Yani yine halk ödüyor bunun faturasını aslında. Dolayısıyla ben bunu böyle çok da hani göz ardı edilebilecek bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Evet, haklısın. Her karar verici iktidar kendi döneminde nasıl devam ederim diye bakıyor. Yani kısa vadede bakıyor. Asla bilimsel düşünmüyor. Yani bundan 50 yıl sonra ne olacak? 100 yıl sonra ne olacak? Onu düşünmüyor. Ama her yerin belli bir taşıma kapasitesi var. Yani bu kapasite artıyor. Sürekli az önce konuştuğumuz gibi yani madenlere işte başka başka çalışmalara ne bileyim sanayiye aktarılıyor bu mesela şey hunharca mesela insanların bireylerin tek tek su kullanımını dikkat ederek çözecekleri bir şey değil bu elbette. Ama yani bunun da böyle bir göz ardı edilebilecek meseleler arasında kalacağını çok uzun süre düşünmüyorum ben. Hem ekonomik olarak hem böyle toplumsal olarak biz bunun sıkıntılarını yaşamaya başlayacağız çok kısa sürede. Bu bence Türkiye'deki insanların da gündemine girecek diye düşünüyorum ben yakın süreçte.
İlla ki gelecek ama sen söyleyince aklıma rahmetli babamın bir anlattığı şey geldi. İlk defa Türkiye'de suyu şişeli satmaya başladıklarında alan arkadaşıyla dalga geçerlermiş. Yani kim alırsa alan, suya para mı vereceğiz, su satılır mı gibi. Ben hani ben de yurt dışındayım. Ben de ailemle konuştum da onlar da şaşırıyor. Hani suyu musluktan dolduruyoruz. Hani ve çok da ilginç. Helsinki'nin musluk suyu ile ilgili reklamlar da var. Çünkü şey diyor belediye, yani Helsinki musluk suyu dünyada içebileceğin şişelenmiş suların hepsinden çok daha berrak ve çok daha kalitelidir. Öyle bir de kendilerince şeyleri var buranın. Dünyanın en iyi musluk suyu, şişelenmiş sudan bile daha iyi musluk suyumuz var gibi bir kendi reklamları var ve bunun için uğraşıyorlar hala.
Bak bunu hiç duymamıştım. Artık Helsinki'ye seni ziyarete geldiğimde bir suyunu içeriz
Tabii ki yani bunu
Ali.
bir çay yapıyorsun şu suyla.
Bir
Ama buranın şeyini de biliyorum yani su politikası hani nasıl yapılır? Çok dikkat ediliyor şehirde. Mesela hava koridorları, şehrin hava koridorlarına hiçbir şekilde müdahale edecek bina konmuyor. Yani fotoğraflara bakıyorsun. 200 yıl önce şehrin yolları nasılsa, o hava koridorları nasıl belirlenmişse aynı şekilde. Binalar çok az, yani birkaç kat büyümüş. Genelde eski binaları içini yeniliye yeniliye devam etmişler. Ülkenin üst kesimleri, yani Finlandiya'nın kuzeyi, bu kutup bölgesine doğru gittikçe ağaçlık, ormanlık alan artıyor ve oraları gezdiğimizde bize şey dediler. Eskiden buralarda işte büyük madenler vardı, fırınlar vardı, çok ağaç yakıldı. Sonrasında işte bu değiştiği yöntem ve buraların ormansızlaştığı fark edilince bir işte ağaç dikmelere başlandı. Yani daha fazla ağaç dikelim gibi. İşte ülkenin %60'ından fazlası ormanlık alan. Yani insanlar bunu fark etmiş, bunu bir sorun olarak görmüş, bunun üzerine planlar yapmış. Ve gelen hiçbir yönetim bunu değiştirmiyor. Yani bunun ülke için önemli olduğunu biliyor. Bizde maalesef öyle bir şey değil. Herkes, her gelen iktidar kendi çıkarına bakıyor. Yani dilerim Türkiye'de, yani bak Amerika'da da bu sorunlar var. Çünkü Amerika'da eyalet yöntemi var. Kimi yerler mesela Flint bölgesinde içme sularında işte sorunlar yaşandı. 3 yılda çözülemedi, işte yargıya falan gitti. Ama hani olan bir şey, çünkü eyalet yönetimiyle federal yönetim çatışıyor, bir sorunlar oluyor, belli bölgeler susuz kalıyor, bazı sorunlar oluyor. Ama Avrupa'da özellikle gelişmiş ülkelere baktığımda böyle bir sorun yok. Niye? Onun bir su politikası var. Buna göre kendince bir şey almış, yani önlem almış. Şu an bazı dinleyiciler diyor, ne sudan hava, ne sudan bir konu konuşuyorsunuz. Öyle sudan bir konu, ama ileride Mutfak vasfında yiyecekler kadar size büyük bir şey olarak gelecek. Kalem olarak gelecek, Duygu'nun az önce söylediği gibi. Çünkü musluktan su akmadığı zaman yemeği hangi suyla pişireceksin?
Neyle yıkayacaksın mesela yani? Bir de pandemi var yani. Bir pandemi gerçekliği var. Öyle düşünsene yani. Hani su bizim en
Pandemide
önemli
susuzluk.
ihtiyaçlarımız arasında. Yani suyla temizleniyoruz. Yani herkesin en çok tavsiye ettiği şey ellerimizi yıkamamız vesaire vesaire. Yani...
Ya Çin aşısı kullanıyorsun. Bugün Brezilya demiş ki bu %60'ın altında etkili. Hani aşının ne kadar etkili olduğu belli değil. Çok yüksek bir yayılma oranı var. Bugün bir doktor demiş ki 4 Ocak'tan beri artış var. Yayılma hızı 1'e geldi, 0.7'den. 7, bir ay içinde 7,5 kat artabilir. Bütün bu senin pandemi iyi yönetemediğin daha büyük yerlere gideceğini gösterirken, bir de susuzluk başladı mı önüne hiçbir şekilde
Tabii ki.
geçemezsin.
Evet. Yani özet olarak ay konuşamadım. Bu susuzluk meselesini önemsiyoruz biz. Mavi yeşil ne diyelim?
Ekibi
Podcastleri
diyelim, ben de
olarak,
mavi
ekibi
yeşil ekibi
olarak
olarak
doğru
sen ve ben
sözcüğü
de.
bulamadım. Evet.
Sen yeşil ya
Yani
da mavi ol, ben diğerini alırım.
yani bir yandan doğru su politikaları yapmak, bir yandan su döngüsünü takip ederek bu işi yönetmek. Bir yandan iklim değişikliğini, iklim krizini azaltmak için neler yapabiliriz bunlara bakmak daha büyük ölçekte. Bir yandan da mesela daha pratik, daha kolay çözümler var. Mesela biz bugüne kadar hep barajlardan, göllerden, işte nehirlerden, yeraltı sularından yani birincil kaynaklardan alıyoruz suyu. Böyle kullanıyoruz ve kirletiyoruz. Sonra arıtıp doğaya geri bırakıyoruz. Hani bu döngü su olmadığı zaman, su kıtlığı yaşandığı zaman sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Mesela uzmanlar bu konuda şöyle bir şey tavsiye ediyorlar. Ben hep hani somut öneri ne olabilir en pratik diye onlara bakmaya çalıştım biraz. Mesela şey ve Almanya'nın da mesela onu yaptığını gördüm. Atık suyu arıtarak yeniden değerlendirmek meselesi. Yani sulamada, peyzajda, araba yıkamada, işte evsel alanlarda, işte sifon suyu haricindeki bir evden çıkan bütün suları toplayıp arıtarak tekrar kullanma imkanımız var. Yağmur suyu hasadı yapılabilir. Yani bu tarz böyle pratik çözümler de var aslında. Böyle çok çok büyük işte çalışmalara, kaynaklara ihtiyaç duymadan da yapılabilecek şeyler bunlar. Şimdilik bu kuraklık ve susuzluk meselesine ilişkin söyleyeceğimiz şeyler, yani en azından benim söyleyeceklerim bu kadar diye düşünüyorum. Bu mesele yani sudan bir mesele değil. Gerçekten önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor.
Maalesef öyle. Şimdi yine önemli bir diğer konuya geçelim istiyorsan. Akkuyu nükleer santrali.
Evet, bu Akkuyu nükleer santrali çok uzun zamandan beri bu ekolojistlerin, yaşam savunucularının gündeminde aslında. Yani yeni bir mevzu değil. Dinleyicilerimizden de takip edenler olduysa onlar da görmüşlerdir. Sürekli aslında biz bir tabiri caizse bombanın üzerinde oturuyor muyuz? Oturuyoruz, evet. Yani CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir sosyal medyadaki bir paylaşımıyla yeniden gündeme geldi bu Akkuyu nükleer güç santralinin zemindeki çatlak iddiası. Ama daha önce de iki defa bu çatlak gündeme gelmişti ve çatlak olduğu görülmüştü. Şimdi yeniden böyle bir iddia var. Sen mi sunmak istersin iddianın kendisini? Demiş ki başarı. Evet.
Ya evet, başarının söylediği bir video paylaşıyor. Diyor ki işte bu görüntüler Mersin Akkuyu Nükleer Santral inşasında reaktörü taşıyacak beton zeminde oluşan çatlam ve zeminden sızan deniz suyunun en son görüntüleri. Daha önce iki defa çatlayan zemin üzerinde bir felaket kuruluyor. Ülkemiz telafisi olmayan bir faciaya sürükleniyor diye bir videosu var. 1 dakika 43 saniyelik. Bunu 10 Ocak'ta paylaşıyor. 2 gün sonra da Akkuyu Nükleer Santrali'nden bir cevap geliyor. Diyor ki konuya ilişkin paylaşılan videonun ilk bölümünde yer alan görüntüler Akkuyu Nükleer Tesisi kapsamındaki bina ve yapılara ait değildir. Bu görüntüler Akkuyu inşaat sahasında bulunan yolun ve özel bir alanın bir kısmına ait olduğu görülmektedir. Herhangi bir binanın temeli olmayan bu beton yüzeyin üzerinde büyük bir makinenin izleri görülmektedir. Hı hı. Ayrıca bu tür makinelerin beton zemin ve temelin üzerine çıkması mümkün değildir gibi bir ifade var ama şimdi şöyle bir şey var. Herhangi bir binanın temeli o değilse oraya niye beton dökülmüş?
Evet.
Yani doğada beton diye bir şey yok. Sen betonu bir yere döküyorsun. Betonu nereye dökersin? Bir binanın temeli olması için dökersin. Yani bir bina yok, beton var, bina yok. Bu ne demek? Sonra deniyor ki inşaat makinalarının zemin ve temelin üzerine çıkması mümkün değil. Kendin diyorsun ki bu beton yüzeyin üzerine büyük bir iş makinesinin izleri görülmekte. Hı hı. Hem diyorsun ki bu izler büyük bir İş makinesinin izleri, sonra bir cümle sonra diyorsun ki bu tür makinelerin beton zemin ve temelin üzerine çıkması mümkün değil. Yani bir açıklama var ama açıklamanın içeriği kendisiyle zaten çelişiyor. Ondan sonra daha önce senin de dediğin gibi iki defa çatlamasıyla ilgili bir durum var.
Evet, seninle daha önce sohbet etmiştik bu mesele üzerine aslında. Yani şöyle bir gerçekten hani bazen bir şeye kapılıyorum böyle hani acaba biz mi hani abartıyoruz? Ya arkadaşlar yani hani burası bir nükleer santral. Yani çok ciddi bir iddia geliyor ve sen oraya bir tane açıklama yapıyorsun. Hani ne bir şeffaflık var ne bir hani verilerle desteklenmiş bir şey bu. Hani açıklamayı yaptın oh geçtik tamam içimiz mi rahatlaması gerekiyor mesela şu anda yani hani ah tamam. Zaten hani kurumlara
diyeceksin ki o bak ne güzel işte ülkemize karşı düşmanca tutumların önüne geçtik. İşte biz 2023'te dünya lideri olacağız. Önümüzü işte tıkamak isteyenler bunlar hep diyeceksin.
Yani öyle rahatlayacaksın. Dünya nükleer enerjiden vazgeçerken biz Türkiye'de şimdi ikincisine doğru gidiyoruz.
Ha, biz 50 yıllığına yapıyoruz bir de o var ya 2073'te evet. Bitecek bu.
Yani ben mesela bu meseleye biraz şöyle bakıyorum. Zaten hani az önce de söylediğim gibi Türkiye'de herhangi bir kurumdan bir açıklama geliyorsa bana bu sadece bir açıklamaysa asla ben o konuda içimi rahatlatmıyorum. Asla inandırıcı değil benim için. Çünkü yani mesela işte CHP milletvekili Başarır da mesela hani öyle bir iddia ortaya atmış. Oradan bir görüntüler paylaşmış. Ki hani Başarır bu görüntüleri paylaşmasaydı biz bu çatlaktan haberdar olacak mıydık acaba? Yani hani hiçbir sürecinde şeffaf davranılmayan, bizim doğru düzgün bilgi sahibi olmadığımız, işte oraya dışarıdan işte bilim insanlarına getirerek yapılan bir nükleer santralden bahsediyoruz. Ve bütün dünya hakikaten nükleer enerjiyi terk etmeye başlamışken biz nükleere sarılmış durumdayız. Hakikaten hani sen de daha önce söylemiştin Türkiye'nin bir nükleer geçmişi yok. Yani dolayısıyla o dışarıdan birilerini getirerek işte orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve ne kadar güvenli olduğuna, işte süreçlerin, yapıların nasıl işletildiğine, hani diyelim ki bunların hepsi mükemmel gitti. Zaten hani nükleerin kendisi tehlikeli bir şey olduğu için ve sonuçları geri dönülemez bir şey olduğu için bir hani insanı tedirgin eden bir tarafı var. Ama bir de bütün bu şeffaflıktan da yoksun süreçler işletiliyor bu nükleer santralin inşasında. Üstelik daha önce 2 kere çatlak olduğu halde onlara dair de tatmin edici veriler paylaşılmadı. Sanki böyle bir gerçekten büyük bir felakete doğru sürükleniyormuşuz. Hissine kapılıyorum ben açıkçası.
Yani şimdi şöyle bir şey. Ben birkaç yıl önce Korhan Bahar isimli bir bu işi bilen bir uzmanla işte Geek Konuk diye kendi kanalımda bir program yapmıştım. O anlatmıştı. Şöyle bir şey söylemişti. Yani bu güvenlik konuları dışında her demişti nükleer santral dediğiniz yer hani giyeceğiniz elbisede hangi düğmeyi nasıl ilikleyeceğiniz veya bir kapı kolu açacaksan onu nasıl açacaksın, hangi elinle kaç saniyede açacaksın ve sonra kaç saniye sonra kapayacaksın. Bütün bunların yazılı olduğu ve tamamen o yazılı kurallara göre işleyen bir yerdir. Ve bu bir gelenek oluşturur. Yani bu yıllar içinde oluşacak bir gelenektir. Hani insanlar ilk giren orada belli hatalar yapar, yanındaki uyarır, o hatayı yapmaması için hani onu bir şekilde pişirir, bu işin eğitimini almak ayrı. Eğitimin dışında bir nükleer santralde çalışıp böyle şeylerin kazaların önüne geçmek ayrı bir hikayedir diye. Sonra hatta şöyle de önemli bir şey söylemişti. Sen bir şey aldığın zaman nükleer santral için bir ülkeden destek, o tamamen kendi ekibi ve ekipmanıyla bunu yapar. Sen Rusya'nın ekipmanıyla bir santral yaptığında ileride ben artık Rusya ile çalışmayacağım, bu santralin bakımını da işte Çinliler veya Amerikalılar yapacak diyemezsin. Çünkü orasının bütün parçaları Rusya'ya göre yapılmıştır ve o parçaları temini sadece Rusya'dan mümkündür. Ama bizim açımızdan önemli olan şu, güvenlik kısmı yani sen verilerini santrale göndereceksin Rusya'da ya da eğitime. İşte bir yıl, iki yıl eğitim alıp dönecekler. Bu olmaz demişti. Yani ve şeyi çok güzel bir örnek vermişti. Demişti bak demişti İran kaç yıldır işte uranyum zenginleştirmeyle uğraşıyor. Ama orada bir kültür oluşuyor bu şekilde. Hani yani bu uranyum nasıl zenginleştirilir, bu santral nasıl kurulur, ne olur, ne der. Bunlar bir kültür meselesidir. Sen bir santral kurup, işte bir grup insanı alıp bu işi bilen, başka bir ülkeden, kendi ülkenin insanlarının yanına verip ve onları da birkaç yıl sonra gönderdiğinde orayı düzgün işletememe ihtimali yüksek, kaza olma ihtimali yüksek ve kaza olur dediğin yer bir nükleer santral. Şimdi dinleyicilerimize şöyle anlatayım. Nükleer santralde bir kaza olsa hani şimdi Japonya'da oldu insanlar hani büyük bir panik oldu büyük bir şey hani insan felaketine yol açmadan bitti ama diğer taraftan Çernobil
Çernobil
var.
var, evet.
Etkilerini bugün hala Karadeniz'de görüyoruz. Ya oturun bunun bir dizisi var. 4 bölüm izleyin o diziyi de nasıl bir etkisi var görün.
Evet. Bu arada çok etkileyici bir diziydi gerçekten. Evet, bu Akkuyu Nükleer Güç Santrali meselesi aslında yani birçok ekolojist de söyledi. Akdeniz Havzası için büyük bir tehdit oluşturuyor. Akkuyu'daki nükleer tesisi inşaatının başlamasıyla beraber zaten hani bölge halkı da yani oldukça tedirgindi. Operasyon sırasında herhangi bir beklenmedik bir kaza durumunda işte ekoloji, biyo coğrafya ve yani tamamen etkilenecek bu durumdan. Hani geçimi tüm diğer faaliyetlerden öte hayati bir şekilde turizm, tarım ve balıkçılığa dayanan bir bölge hani burası. Ve bu insanlar üzerine geri dönüş olmayan bir felakete sebep olabilir. O yüzden hani ben başından beri bu bütün projeyi böyle bir büyük bir tehdit olarak algıladım. Hani böyle algılamamın yani kimi dinleyicilerimiz de şunu söyleyebilir tabii yani sonuçta gittikçe kalabalıklaşan bir dünyadayız hani enerji ihtiyacı var ama ben hani tek enerji ihtiyacının buradan karşılanacağını yani karşılanabileceği tek yerin burası olduğunu düşünenlerden değilim. Mesela örnek vereyim dünyada nükleer santraller 1954'ten beri kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de dahil 31 ülke nükleer santrale sahip bugün. Ve aralarında Türkiye'nin de olduğu yaklaşık 20 ülkede yeni nükleer santral kurmayı düşünüyor. 69 reaktör inşası var ama bugüne kadar 145 reaktör de kapatıldı. Yani 193 nükleer santralden işte 436 reaktör vardı. Yani dörtte bir oranında kapatılmaya başladı şu anda. Mesela Almanya, İspanya, Belçika hepsi kapatma kararı aldı. Başka tür enerji yöntemlerine başvuruyorlar. Temel olarak da zaten hani bu enerji tartışması çok başka bir podcast'in tartışması çok derinlemesine oraya girmek istemiyorum ama yani bu kadar enerjiye gerçekten ihtiyacımız var mı meselesi de yani orada bir soru olarak havada asılı kalsın. Bu aslında pahalıya patlar diyorlar ya hani nükleer pahalıya patlar. Enerjiye ihtiyacımız var ama Ben mesela bu
Ya
sloganın çok hani arkasındayım açıkçası.
iki şey var. Birincisi burada Akkuyu da şu an çalışan mühendislerin dediği inşaat mantığıyla, apartman inşaatı mantığıyla çalışıldı. Bir nükleer santral değil, apartman yapılıyor gibi yapıldı. Hatta işte bu çatlakların da şey çıktı sonradan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun müdahalesiyle bunların giderildiği, yoksa öyle çatlak bir şekilde devam edeceği. Hani yani bu işi yapan kişilerin nasıl nükleer santral, daha demin söylediğim şekilde nasıl nükleer santral yapılır bilgisi olmadan tamamen işte inşaat yapıyoruz, işte apartman inşaatı şu bu şekilde yaptıkları. İkincisi, seninle daha önce konuştuğumuz bu nükleer santralin atıkları ne olacak? Çünkü bu atıklar mesela dünyada yok olmuyor. Yani bunları doğada yok edemiyorsun. Bu
Evet.
Akkuyu'nun şeyleri ne yapılacak? Onun da ben bilmiyorum hani cevabını. Burada hani yaptık, nükleer santral çalışmaya başladı. Nükleer santralin o çok tehlikeli, doğada yok olmayan atıklarını Türkiye ne yapacak?
Evet, o da çok
Bu
büyük bir soru olarak
bu
ortada
soru
sanırım.
cevapsız. Bunu yapan müteahhitler kim? Bunların daha önce nükleer santral yapma gibi bir tecrübesi var mı? Bunun cevabı yok. Yani bu çatlaklar, betonda çatlak var ama orası işte bir bina değil. Sen oraya niye beton döktün? Bu beton üzerinde inşaat makinesinin izi var, lastik izi. Ama esasında oraya araç çıkamaz. O çıkamazsa nasıl lastik izi oldu? Bu video nereden geldi? İşte bu hiçbirinin cevabı yok. Ne oldu? Biz Ruslarla anlaştık, oraya santral yapıyoruz. Bu kadar basit değil bu işler. Ama Türkiye maalesef bu kadar basitliğe getiriyor.
Evet, yani bir sürü ülke birbiri ardına nükleer santrallerden vazgeçerken ve nükleer enerjiden çıkış planları yaparken Türkiye'nin bu ısrarını anlamak zaten hani mümkün değil. Bu kadar kirli, hani tehlikeli, doğaya zararlı bir enerji üretim biçiminin hani bu kadar ısrarcı olmaları iktidarın gerçekten anlaşılmaz. Hatta şimdiye kadar bile hani bırakalım olası tehlikelerini. Şimdiye kadar bile bölgenin doğal varlıklarına büyük zarar vermiş durumda bu proje. Bir sürü orman katliamı yapıldı. Yine faaliyet aşamasında soğutma suyu olarak deniz suyunun işte ısınmış olarak geri verilmesi Karadeniz'de termal kirlilik yaratacak. Bu da olası sonuçlarından bir tanesi. Zaten hani çok ciddi boyutlarda bütün hani madenlerin ve santrallerin kuruluşunda yaşadığımız o bütün hani ekolojik yıkım süreçlerini yaşadık. Bir de olası sonuçları var. Yani mesela hani felaket olmasa bile faaliyet aşamasında zaten hani termal bir kirlilik yaratıyor. Ekosistemi tehdit edecek, diğer deniz ekosistemini tehdit edecek kirlilikler yaratacak faaliyet aşamasında da. Bir de işte senin söylediğin gibi nükleer atıklar var. Dünyada şu an bilinen bir atık bertaraf yöntemi henüz yok. Ama işte nükleer atıklar binlerce hatta milyonlarca yıl etkili. Proje bölgesine yakın yerleşim yerlerinde kanser gibi büyük sağlık sorunlarının artma riskleri var. Bu tür riskleri, bu tür tehlikeleri ve sonuçları biraz göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben hani bu konuda biraz daha nükleere karşı farkındalığın arttığını düşünüyorum dünya genelinde. Ama Türkiye'de böyle bir her şeyde olduğu gibi bunda da bir başıboşluk, bunda da bir bilinçsizlik hakim maalesef. Ne diyelim, karar vericilerin işte Akkuyu örneğin tekrar etmemeleri en azından işte bir daha
Ya burada
bilime.
bir de şu var. Hani şöyle bir durum var. Hani şimdi sen Akkuyu yakarsın ama en ufak bir şey yaptığın anda sana terörist yaftası yapıştırılacak. Bu terörist ülkenin işte yüksek noktalara gitmesine, işte bağımsızlığına karşı dış mihrakların ajanı gibi bir şey. Yani
Evet, bak
sen
nerelere gider.
herhangi bir muhalefet yapamıyorsun. Doğru bir şey söylediğin anda bile terörist yaftası yiyorsun. Sonra sen haklı çıkınca ya biz kandırılmışız. Doğru söylüyor, o hala hapiste.
Evet, öyle. Bugün de içinizi yeterince kararttığımızı düşünüyoruz sevgili dinleyiciler.
Mavi yeşil, koyu mavi yeşil olacak. Programın adını koyu mavi yeşile çevirelim bari.
Evet, iyi bir öneri. Bugünlük de programın sonuna geldik diyelim. Yani bugün biraz kuraklık meselesine, su sıkıntısına ve nükleer enerji santralindeki, Akkuyu'daki zemindeki çatlak iddiasına yönelik bir gündemle geldik. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Türkiye'de olup biten, Türkiye gündeminde, özellikle ekoloji gündeminde çok fazla olup biten şey var. Bir bu kadar daha konuşsak, bu kadar daha içinizi karartırız diye düşünüyorum ben.
Yok yok.
Bu haftalık bu kadar diyelim.
Bu kadar da yeterli.
Evet, bu kadar diyelim. Peki Ali, çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
Ben teşekkür ederim.
Benimle program daha böyle şey bir formata geçti. Daha böyle sohbet tadında. Ben kimi zaman monologlar, kimi zaman uzmanlar çağırıyordum. Böyle daha böyle resmi bir formatta ilerliyordu. Ben bu formatı daha çok sevdim. Seni bundan sonra programda hep ağırlamak istiyoruz. Programı seninle beraber yapmak istiyoruz.
Teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler de beğenmişlerdir. Eğer beğendilerse YouTube videomuza, Twitter'daki tweetlerimizin altına, Facebook sayfamızın yorum kısmına bunları yazarlarsa,
evet,
ayrıca bizi takibe
bekliyorum.
Almaya alırlarsa çok sevinirim.
Evet. Mavi Yeşil'de kent, çevre ve ekoloji mücadelelerinin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.